Ayrım 3.
Otomobilin yanı başındalar. Kimi dur diyor, kimi yalnız ekmek sigara diye bağırıp işaret ediyor. Durmadık geçtik. Ama durmayıp geçerken onlarla göz göze gelmemeye çalıştığımı biliyorum. Neden utandığımı bir bilebilsem. Oh yaşasın, bunu da atlattık diye tam rahat bir nefes almış ve artık Türkiye sınırları içinde olmanın güvenine kendimi bırakmıştım ki arkamızdan tozu dumana katarak bir askeri jip peşimize takıldı. Jip değil, cemse dedi. Askeri araçları daha yakından tanıyan Ali. Her neyse, geldi geldi bize yetişti. Arkamızda kornaya basıp duruyor. Yol dediğim toprak patikanın sağ yanı da, sol yanı uçurum. İki arabanın yan yana geçmesine olanak yok. Ama arkamızdaki cemse yol istiyor. Peş peşe ilerlerken yolculuğun başında Diyarbakır'da hep bana tembihlenenler aklıma gelmeye başladı. PKK'ya hedef olmak istemiyorsam resmi ve askeri araçlardan, koruculardan uzak duracaktım. Bu bir. Hava kararmadan başımı bir dam altına sokacaktım. Bu iki. Hiç unutmuyorum, jandarma asayiş bölge komutanı Kor General Hulusi Sayın Paşa da benim için endişe edenlerden biriydi. Kızım olsan oralara yalnız gitmene izin vermezdim. Ama kızım değilsin, ondan gitmeni yasaklayamam. Madem gideceksin, güneş batmadan bir eve gir ve sakın koruculara, askeri resmi araçlara yanaşma. Hulusi Sayın Paşa emekli olduktan sonra Yıldırım Akbulut'un başbakanlığı sırasında özel askeri danışmanlık görevini sürdürürken Ankara'da öldürülecekti. Dur dedim şoför Ahmet'e, bırak geçsinler. Arabayı neredeyse dağa saplayarak durduk. O dapadar yolda tozu dumana katarak cemse bizi solladı ve o önde biz arkada gitmeye başladık. Biz yavaşladıkça onlar da yavaşlıyor, aramıza mesafe koyamıyoruz bir türlü. Cemse ansızın durdu. Elbet biz de. Tam burnumuzun dibinde zınk diye duran aracın içinden bir üsteğmen ve 8-10 asker hızla fırlayıp sol yanımızdaki yamaca dağılıverdiler. Kimi bir kayanın, kimi aracın arkasında siper aldı ve bir anda karşı kayalara, sağımızdaki dağa ateş etmeye başladılar. Karşı kayalar dediğim Irak tarafı değil, bizim taraf. Kulakları sağır eden gürültüyle birlikte şoför Ahmet'in kükreyen sesini duydum. Yatın aşağı. Ve ben tamam dedim. Kafam kollarımın arasında otomobilin dibine çöktüm. Tamam işte. Operasyon mu? Her neyse başladı. İki ateş arasında kalmak demek buymuş. Hoşça kal dünya. O anda hani derler ya, ne film şeridi gibi hayatım, ne sevdiklerim. Aklımda ve dilimin ucunda yalnız o tümce. Nasılmış baba Ahmet? Bak işte yolda biter, ömürde. Ölüp gidiyorum ama içimde sabahtan beri ömür biter, yol bitmez diyen şoför Ahmet'e nasılmış baba Ahmet? Bak işte yolda bitti, ömürde diyememenin üzüntüsü içindeyim. Bunlar bana dakikalar gibi gelen birkaç saniyede oldu. Sonra her nasılsa karşıdan ateşe ateşle cevap verilmediğini fark ettim. Önce kollarımı çözdüm, sonra başımı kaldırdım. Doğruldum. Açık pencereden dışarı baktım. Askerlerimiz dağa ateş ediyordu ama dağdan bizim tarafa ateş eden yoktu. Sonra üsteğmen benim baktığımı gördü. Ateş kes emrini verdi. Ateş kesildi ve üsteğmen müthiş bir edayla ve gülerek otomobile yaklaştı. Yaklaştı, yaklaştı, bana bakarak ve yine gülerek "Korktunuz mu?" dedi. Otomobildeki üç kişiden hiç ses çıkmadı. Üçümüze bakıp yine gülerek açıkladı. Biz biraz atış talimi yapalım dedik de, bizde yine ses yok. Bu sessizlik ve üsteğmenin gülüşü beni tedirgin ediyordu. Sessizliği bozmak ya da birilerini rahatlatmak için "Evet çok korktuk" dedim. Sözcüklerin üzerine basa basa hele ben çok korktum dedim. Gülemiyordum, tebessüm de edemiyordum. Onun da tebessümü silindi. Nereye gidiyorsunuz dedi. Şoför Ahmet benim susmamın daha hayırlı olacağına karar verip Uludere'ye dedi. Keşke talim yapacağınızı bize söyleseydiniz. Keşke yolumuzu kesmeseydiniz gibilerden bir şeyler mırıldandım. Üsteğmen özür dilerim, sizi korkutmak istemezdik dedi. Ne kadar korktuğumu bir kez daha anlatsam daha mı memnun olur diye aklımdan geçirirken cemsiye yolu açmasını haykırdı. Cemse homurdanarak ya da gülerek yol açtı. Galiba biz otomobildekilerden başka herkes çok eğleniyordu. Tam çekip gidiyorduk ki Üsteğmen durdurdu. Yanımızda iki köy koruyucusu var, şunları yolunuz üzerindeki karakola atıverin dedi. Bu bir emirdi. Otomobildekiler buz kesti. Baba Ahmet'in kapkara yüzü bembeyaz oldu. Ali, ama arabada bayan var diyecek oldu. Bayana bir şey olmaz, baksana artık korkusu geçti. Hem yolda kısa diye yanıt geldi. Bayan bunun bir gazete arabası olduğunu söyledi. Üsteğmen, ne gazete arabası, üzerinde koskoca taksi yazıyor dedi. Ama taksinin parasını gazete veriyor dedi bayan. Ve gazetenin tuttuğu bir otomobilin ancak gazeteci taşıyabileceğini, korucuya yer olmadığını söylemeye çalıştı. Ve yeni bir emir gelmeden baba Ahmet'in omzuna dokunup, haydi Ahmet Bey gidelim dedim. Ömür bitmemişti, hele yol hiç. Ama içimde başka bir şeyler bitmiş gibiydi. Yorumsuz anlatmaya çalıştım. Bilmem anlatabildim mi? Oradan uzaklaştık. Yol devam ediyordu. Neyse ki sonra başka yollardan, başka köylerden, başka karakollardan, başka birlikler arasından geçtik. Kimi Üsteğmen dereden tuttukları, odun ateşinde kendi elleriyle pişirdikleri balıkları ikram etti, birlikte yedik. Kimi karakolda sohbetlere daldık. Şu son birkaç günün anılarını paylaştık. Bir komutan, umarım Iraklı askerler sizi rahatsız etmemişlerdir. Yolun bu yanına geçmesinler diye çok tembihledik, dedi. Kimi nöbetçi asker, ailesine mektup yazmış, postalar mıyız diye sordu. Pul parasını vermek, zorla kabul ettirmek için didindi. Normal nöbet 8 saatse o sıralar 18 saat nöbet tutuyorlardı. İçlerinden biri bir sonraki karakolda gecenin daha da soğuk olduğunu belirtip, orada nöbet tutan arkadaşına bir kazak yollamak istedi. Kendi kazağını veriyordu ki, bizde fazla kazak olduğunu söyleyip onunkini ona bıraktık. Bizden bir kazak verdik sonraki karakola. Bize insan olmanın yalnız güzel yanını sunan o askerlere teşekkür ediyorum. Yekmal, beton çayı, gül yazı, orta bağ derken Uludere'ye vardık. Dağlara yine akşam inmişti. Uyku yine tüm korkuları örtecek ya da örtmeye çalışacaktı. Lazistan Hava Raporu. Doğu Karadeniz bölgesindeyim. Günler, haftalar boyu dönüp dolaşacağım buralarda. Uğrak yerlerim, Akçaabat, Trabzon, Of, Rize, Pazar, Fındıklı, Hopa, Arhavi, Kemalpaşa ve Sarp. Her birinin kendine özgü özellikleri, nitelikleri, her birinin kendi cenneti ve cehennemi var. Ama kendileri kabul etmese de ortak yanları sonsuz. Yola çıkmadan oralarda havalar nasıl diye sormuştum. Yanıt şöyle gelmişti. Bizler gibi, kah öyle, kah böyle. Trabzon'dan başlayarak ta Sarp'a dek yağmur hiç durmadı. Hani iliklerine kadar ıslanmak var ya, işte her gün ve günün her saati sırılsıklamım. En iyi sığınak kahveler, nabızlar orada atıyor. Akşam bir kahvede oturmuş, televizyondan haberleri izliyoruz. Hava durumunda değil, haberlerin içinde kuraklık ve yağmur beklentisi ele alındıktan sonra spikerin okuduğu son cümle şöyle. Yurdumuzun hiçbir bölgesinde hafta sonundan önce yağış beklenmiyor. Kahvede kahkahalar patlıyor ve herkes bir ağızdan birbirine laf atmaya başlıyor. Ha Cemal, dışarıda yağmur yağmıyor da sen neden islaksın? Ha sen buna yağmur mi dersin? Bu denizin serpintisidir. Hiç deniz serpintisi olur mu? Bu Trabzonlu'nun bize su sıkmasıdır. Ha sen mi daha iyi bileceksin TRT mu? Ha duymadın mı yurdumuzda dedular, burası yurt değil midir? Lazistan hava raporunu da sen oku Temel. Trabzon'la Sarp arasında gidip gelirken yaşadıklarımdan rastgele seçtiğim şu yukarıdaki örnek yalnızca bir noktayı vurgulamak içindi. Hani şu meşhur Karadeniz fıkraları var ya, onların gerçek olanı, has olanı, sahici olanı yalnız ve yalnız yaşamdan kaynaklanıyor. Yaşamdan, her gün yaşanan gerçeklerden kaynaklanmayanlar onların deyişiyle uyduruktur, montajdır, yalan söylemektedir ki bunlar Doğu Karadenizli'yi fena halde sinirlendirmektedir. Hayır, Doğu Karadeniz'e yepyeni Karadeniz fıkraları aramak için gitmedim. Doğu Karadeniz'e önce ülkemin bu yöresini ve o yörenin insanlarını tanımak için gittim. Dünyaya nasıl bakıyorlardı, çevrelerini kendilerini nasıl görüyorlardı? Sonra da o yörelerle, o insanlarla, humor arasındaki ilişkiyi gözlemlemeye gittim. Hemen belirtmeliyim ki onlara ilişkin ne yazarsam yazayım, onları hiç anlatamayacağım. Çünkü yol boyunca bir yandan yüreklerini, evlerini bana açıp tüm değerlerini önüme sererken bir yandan da bizi ancak biz anlatabiliriz deyip durdular. Hem de Karadeniz'in doğrusunu ciltler yetmez anlatmaya. İki satır yazıyla ne olur ki? Daha ilk durağım Trabzon'da uyardılar beni. 30 yıllık lise öğretmeni, hep Trabzon'da yaşamış, yörenin türkülerini toplayıp derleyen Haydar Hoca'ya göre, gerçek fıkra burada yaşanandır. Onu da yalnız burada yaşayan bilir. Bu alanda en büyük kötülüğü İstanbul'daki karagözcüler yaptılar. Karadenizli taklitleri aldı yürüdü. Bizimkiler de bu taklitleri onlardan alıp söylemeye başladılar. Biz buna karagözce diyoruz. Trabzonlu Vakfı Kebirli, 30 yıldır muhabirlik yapan karikatürcü Hikmet Aksoy'a göre, mizah Doğu Karadenizli'nin yapısında var. Bura insanları bir yanda dik yamaçlı yüksek dağlar, öte yanda hırçın bir deniz arasında sıkışmış kalmış. Bir karış toprak ya var ya yok. Doğa acımasız. Bu insan karamsar olsa mahvoldu. Yaşamak için olaylara sarılmaya, gülmeceye sarılmaya ve hoşgörülü olmaya mecburdur. Yine Trabzonlu, Maçkalı yazar, çevirmen, araştırmacı İsmet Zeki Eyüboğlu ise Doğu Karadeniz gülmecesinin belli başlı özelliklerini şöyle sıralıyor. Nesnel gerçeklere bağlı olan bu gülmecede asla soyutlama yoktur. Soyut öğeler yoktur. Doğu Karadenizli'nin benzetmeleri hep en iyi bildiklerine yakındır. Örneğin adamın ağzı hep kara lahana yaprağına benzer. Kaba bir örnek vereyim. Güneydoğulu kızdığının kitabına, dinine, tanrısına söver. Oysa Karadenizli eşine, nenesine, annesine söver. Karşısındakini alaya almak, orada bulunmayanı vermek ya da sevmediği, kızdığı birini dil oyunuyla küçük düşürmek için söyler türküyü ya da fıkrayı. En büyük özelliği de sözcüklerinde sansür olmaması. Yaşama biçimi çok açıktır da ondan. Doğal yapısı neyse, fıkrası da, türküsü de öyledir. Ve çoğu düz anlatı değil, koşuk diliyledir. İpuçlarını aldım ya artık yola koyuluyorum. Yol boyunca bir duraktan öteki durağa atışmalar bitmeyecek. Trabzon'un görkeminden yanılıp Rize'de de söz edecek olduğumda hemen alacaktım cevabımı. Görünüşe aldanma. Trabzonlu tavus kuşuna benzer. Üstü cicili bicili ama ayaklara indin mi ayaklar oyunu bozar, berbattır. Trabzon'la Rize arasında malum Araklı, Sürmene ve Of var. Ha Araklı ve Sürmeneli dersen üstü açık çuval gibidir. Dibini deler yer. Oflu akrep gibidir, sokar öldürür. Bunları anlatan Rizeliydi. Orada kesti durdu. Ya Rizeli? Bunun yanıtını da elbet Trabzonlular verecekti. Rizeli yılana benzer. Ayağından başlar sarılmaya. Ha bu beni ne çok seviyor, ne çok seviyor dersin. Bir de bakarsın boğazına gelir sokar. Siz bakmayın bu sataşmalara. Trabzon'la Sarp arasında ilçelerden köylere kime sordumsa Doğu Karadenizli'yi şu sıfatlarla tanımladılar öncelik sırasıyla. Çok çalışkandır, keskin zekalıdır, hazır cevaptır, çok açık yüreklidir, inatçıdır, tuttuğunu koparır, tez canlı, sabırsızdır, dik kafalıdır, yaptığı her işi iyi yapar, yan kesiciliği bile. Bir ekleme de benden, özgüveni sonsuzdur. Trabzon'dan Of'a giden gece otobüsündeyim ve yine yağmur başladı. Yeniden Trabzon'a dönene dek TRT'nin haberlerine karşın artık hiç durmayacak. Otobüslerin çoğu akşam haberlerini dinlemiş. Otobüste gırgır şamata. Ha şu gazeteci hanım bir zahmet bizim adımıza TRT'ye bir dilekçe veriversin. Bundan sonra Lazistan hava raporunu ayrı okusunlar. Gülmeyip da ne edeceksin? Rize'deyim. Kaçkar Dağı ve uzantıları bir yanda, Karadeniz'in hırçın dalgaları öte yanda. Fındıklı Deresi, Hemşin Deresi, Salarha Deresi, Fırtına Deresi, Pazar Suyu, Karadere, İkizdere, İyidere ve adlarını sayamadığım daha nice dereler akıp duruyor. Şimdilik suları pek öyle azgın değil. Aylardan henüz Şubat ama karlar hele bir erisin. Engebeli arazi küt diye denize ulaştığından dar vadi ağızları dışında düzlük yok. Bu nedenle daha ta 60'lı yıllarda eski belediye başkanı Ekrem Orhan denizi doldurtup kent yerleşimine, gelişimine olanak sağlamış. O zamanlar müthiş kızıp tepki gösteren Rizeliler, bu adam delilendi, denize taş atmakla deniz dolar mı diyenler bile sonradan keyiflenip, bu keşif sayesinde soluk alabildik der olmuş. Balıkçıların uğrak yeri olan bir kahvedeyim. Balıkçılarla sohbetteyiz. Sohbetin konusu hamsidir sanıyordum ama çok geçmeden hamsinin de sohbetinde ucu kaçtı. Sözü ilk alan ortaya atıverdi lafı. Burası Rize, ekmek istersen Allah vere, su istersen aha dere, yatak istersen yat yere. Yok, Tanrı'ya şükür yiyecek yemeğim, içecek suyum, otelde de yatacak bir yatağım olduğunu anlatmaya çalışıyordum ki hepsi birden atıldılar. Yok, biz bunu senin için söylemedik. Hükümetlerin bize bakışı böyle. Hani önce buradaki genel duruma, genel politik duruma bir türküyle, bir fıkrayla açıklık getirelim dedik de, diye ciddi ciddi açıklamaya başladılar. Baştaki sözleri fazla ciddiye aldım diye kendimi aptal gibi hissediyordum. Ortalığı rahatlatayım diye gülerek, ah o Laz türküleri, ah o meşhur Laz fıkraları, yani Karadeniz fıkraları, diye bir şeyler geveliyordum ki içlerinden biri çok kızdı. Uy ha sen ne biçum Rizelisin, daha Laz çime denur bilmeysin diye bir azar bir azar. Oysa Rizeli olduğumu söylememiştim. Dedemin Rizeli olduğunu söylemiştim. Ve Rize'de Rizeli dedenin torunu olmak, tılsımlı bir anahtara sahip olmak gibiydi. Tüm kapılar önümde açılıyordu. Ama işte araya Laz sözcüğünü karıştırınca da paparayı yedim. Doğrusu şuydu ki Laz olmak için Lazca bilmek, Lazca konuşmak ve çay elinin öte yanından olmak gerekiyordu. Öte taraf yani Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Hopa ve Sarplılar Laz sayılabilir ama Rizeliler zinhar. Hopalılara bakarsanız Rizeliler övünmek için Laziz derlerdi ama o başka. Hem henüz Hopa'ya varmadım. Reis sen anlat hamsi durumlarını dediler içlerinden en yaşlıları olana ve Nuri dayı anlatmaya başladı. Ona kulak vermeden önce zaman zaman kent soylu çevrelerinde bir moda haline gelen reis sözcüğüne ve kentlerin göbeğinde en lüks lokanta ya da barlarda birbirine reis diye seslenenlere bir açıklık getirmeliyim. Oralarda reis ancak balıkçının ağ atanına ve gemicinin motor kullananına denilebiliyor. Nuri dayıdan dinliyorum, büyük elektronik cihazlar, sonar sistemler, radar, deniz dibinin taranması, gürültü, ışık, kıyı şeridinin gelişmesi, bilinçsiz avlanma, dinamitleme, salyangozcuların yumurtayı alıp götürmesi, bir de üstüne üstlük balıkçılık mafyası ve daha nice nedenden hamsinin yok olmasını. Hamsinin en yaygın olduğu dönem Kasım ile Mart ayları arası, pınarlar gür aktığında, hamsinin kulağına kar suyu kaçacak ki yakalayasın. Her yerde olduğu gibi burada da gazetecilerden yakınıyor millet. Diyelim 50 ton hamsi çıkmış, gazeteci 200 ton diye yazıyor. Hayda, tüm motorlar denize, herkes hava alıyor, onca masraf boşuna. Hayır hayır, hamsiye ilişkin sonu gelmeyen tüm sorunları dile getirmektense, örneğin tuvalete girmek 100 lirayken, hamsinin kilosunun 70 lira oluşundan dem vurmaktansa, hamsinin çevresinde geliştirilen gülmecenin peşinden gitmek daha keyifli. Sinop'tan Sarp'a kadar herkes balığa çıktı mı telsizle haberleşiyor ya, biz de en çok eğlence telsiz aracılığıyla. Bir bakarsın sen sinek avlarken öteki motorlar tonlarla balıktan söz ediyor. Önce inanır deli olursun, sonra anlarsın ki palavra, sinir olursun. Sen hanım gazetecisin, deniz şakaları sana anlatılmaz. Aslında Nuri dayı anlatacak gibiydi. Ötekiler kaş göz işaretiyle durdurup sözü çevirdiler. Yani reis diyor ki, ha bu Karadenizliler evine, hanımına düşkün olur çok. Hani karadan öyle uzun boylu uzak kalamaz. Baktın ki iş uzuyor, telsizle balık yok, balık yok, balık yok diye laf yayarsın, herkes döner evine. Bir de hamsinin bol olduğu, konu komşuya bedava dağıtıldığı günler vardır. O günler ki hamsiyi taşıyabilmek için paçalı don, fanila ne bulunursa hamsi içine doldurulur. Köyler malum hep dik yamaçlarda. Yukarıdaki evlere tırmanırken yarısı dökülür. Dağ yamaçlarında oraya buraya hamsiler saçılır. Ertesi gün bütün köylü çocuklar dalgasını geçer. Bu tarlaya hamsi ekmişler. Ha koşun hamsiler filiz verdi. Hem zaten bilmeyen mi var? Bir hamsiyle 15 kişi doyarmış. Beşi kokusuyla, beşi çorbasını içer, beşi de hamsinin kendisini yer. Hayır, Rize'de hamsinin ne kendisi ne kokusu var şu sıralarda. Millet bir zamanlar sümüklü diye beğenmeyip denize attığı mezgitle yetiniyor. Sanki topraktan kar yağdı, don yaptı ve hamsi yok oldu. Hamsi konusunu noktalarken biri şöyle demişti. Sen asıl hamsinin nimetlerini Evliya Çelebi'den dinleyecektin. Sanki kendisi dinlemiş gibi. Eve döner dönmez açtım Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini. İşte hamsi üzerine söyledikleri. Lazların üzerine düştükleri, alışverişi hakkında kavga ettikleri hamsi balığıdır. Bu balık hamsinde, yani kış mevsiminin 50 günlük bir bölümünde çıktığı için hamsi balığı derler. Balığın çıkışını tellallar haber verir. Bu balık bir karış kadar ince ve morca cilalı, gümüş gibidir. Faydası o derecedir ki 7 gün devamlı yiyen kimsenin şehveti son derece artar. Çok kuvvet verici ve hazmı kolaydır. Ağrı hastalığına tutulan adam yese şifa bulur. Bir evde yılan ve çıyan olduğu zaman hamsi balığının başı tütsü edilse kaçar. 40 çeşit yemeğini pişirirler. Kebabı, çorbası, yahnisi, böreği ve baklavası olur. Doğrusu sevilecek, mübarek bir yemek olur. Rize'deyim. Pastacılık, fırıncılık bizden sorulur diyenlerin arasındayım. Ve sıkı durun, meğer bütün Türkiye pasta yemeği buralılar sayesinde öğrenmiş. Ben onların yalancısıyım. Sabahın 8'i Rize'de Saray Pastanesi'nde Macit Usta ile kahvaltı ediyoruz. Macit Işık Hemşinli. Dedesi fırıncıydı, babası fırıncıydı, oğulları da pastacı. Bir zamanların gurbeti Rusya'ydı. Batum, Sivastopol, Odessa. Oralara gider pastacılık, fırıncılık öğrenilirdi. Oraların özelliği süsten çok lezzet aranmasıydı. Hele hemşinliler bugün bile bu özelliği korur. Cumhuriyet döneminin ilk büyük pastanesi, İstanbul'daki Moskova Pastanesi'ni bile hemşinliler kurmuştu ya. Macit Usta bu işe başlarken, Rizelileri pastaya alıştırsın diye her gün 5 kilo börek yapar, yarısını el arabasıyla bedavaya dağıtırmış. Şimdi alışmışlar ki pastane dolu ve sohbet ilerliyor. Hele gurbet sözcüğü de geçti ya, pastayı, pastacılığı unuttuk, gurbete daldık. Onlara bakarsanız bura insanı mecbur gurbete gitmeye. Çünkü doğa acımasız, Rize'nin yapısı Rizeli'yi doyurmuyor. Ama eskiden burada geçinemeyen giderdi gurbete, şimdi zengini gidiyor. Ve Rizeli'nin gitmediği, gidip de uyum gösteremediği yer yok. Ben ciddi ciddi konuşuyoruz sandım. İş ne zaman fıkraya dönüştü doğrusu anlamadım. Bizimki İzmir'de bakmış, 53 Rize plakalı bir kamyon. Şoför de ortada yok. Hemen lastiği şişlemiş. Ne yapsın gariban, memleket havası alacak. Yalnız İzmir mi, dünyanın her yanına gitmiştir. Mücadeleci tuttuğunu koparır ya, karar vermiş güneşe de gidecek. Yapma etme yanarsın demişler. Yok, ben akşam serinliğinde, güneş battıktan sonra gideceğim demiş. Belki bilmiyorsunuz ama Amerika'da Las Vegas ve Carolina eyaletlerini kuranlar da Karadeniz'in doğusundan gitme. Övünmek için Las, uyak olsun diye de gaz deyince Las ve gazdan Las ve gaz doğmuş. Bir de Rize'nin kara lahanası çok ünlü. Amerika'da kara lahana, kara lahana diye aranırken yerleştikleri yere Carolina denmiş. Ne de olsa Amerikalıların dili Rizelilerinki kadar dönmüyor. Bu fıkra anlatıldığında hayatlarında Las Vegas'ı ya da Carolina'yı duymamış Rizeliler bile elbet öyledir, doğrudur gibilerinden onaylıyorlardı.